Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postane Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün karşımda müzisyen konuğum var, Güneş Özgeç. Hoş geldin Güneş.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, sağ ol sen.
Ben de iyiyim. Görmediğiniz için ben söylemek istiyorum. Üretim Kaydı'nın renklerinde giyinmiş Güneş bugün.
Ya gerçekten.
Evet, mavinin güzel bir tonu var üzerinde. Ben güzel bir enerji alıyorum şu an. Teşekkür ederim bunun için. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Çocukluğun aslında müzik dolu bir evde geçmiş. Yani baban da müzisyen, annen de seslendirme sanatçısı, tiyatro sanatçısı. Sen de böyle 7 yaşında sahnelere çıkmaya başlamışsın. Hatta bir seslendirme olmuş çok küçük yaştayken. Ama bende şöyle bir soru işareti yarattı bu. Aslında bu kadar sanat dolu bir evde olmanın belki olumsuz bir etkisi de olabilir gibi bir noktadan yaklaşıp bir soru soracağım sana.
Evet. Ya aslında şöyle, bu arada 7 yaşında sahneye değil de seslendirme yapmaya başladım. Sahneye çıkmadım. Şöyle bir olumsuz etkisi oluyor. Şimdi yani ikisi de sanatçı olduğu için ve bu konularla ilgilendiği için hani amatörce bir şey yapmaya korkuyor insan. Yani ben mesela yaptıkça daha rahatlıyorum. İlk başlarda daha çok onun baskısını üstümde hissediyordum. Yani beğenmezler. Hatta albümde bile mesela bazı şarkıları babama daha önceden dinletmemiştim. Hani acaba ne düşünecek diye merak ediyordum. İşte acaba birazcık hani daha basit mi bulacak falan gibi. Öyle bir baskısı oluyor bir kere. İkincisi de aslında en büyük baskısı bu ya. Çünkü hani beni beğenebilecekler mi gibi bir şey.
Peki tam bu amatörlükten bahsetmişken onu da merak ediyorum. Hani emin olma haline peki nasıl eriştin ya da erişebildin mi hala bugün de bile? Yani ben tamam müzik yapacağım, ben müzisyen olacağım. Hayatımı buna doğru evireceğim diye. Çünkü hani onu birazdan da geleceğim ama daha çok küçük yaşta aslında keman çalmaya başlıyorsun. Ve hani oradan da yine güzel sanatlar eğitimine gidiyor hani konu. Şimdi bu emin olmayı bir konuşup ondan sonra da onunla ilgili bir sorum olacak sana.
Ya aslında şöyle oldu. Ben işte ilkokula giderken ilkokul 3'te yarı zamanlı olarak konservatuara beni sokmak istediler. O zaman istemedim. Yani neden istemediğimi de bilmiyorum. Bir şekilde korkmuşum. Fakat ilkokul 5'te yani ilkokul biterken beni konservatuara alın. Yani gireyim demişim. Babama göre bu işte testler mesler çözülüyordu. Onlardan daralmıştım ve o yüzden istediğimi düşünüyor. Bana göre o zamanlar işte böyle Fame falan diye bir dizi vardı. Oradan etkilenmiştim ve ben konservatuarı çok başka türlü hayal ediyordum. Hiç öyle çıkmadı.
Evet.
Sonuç olarak yani ben konservatuara gireyim demişim. Ve 11 yaşında başladım bu işe. Yani dolayısıyla tam böyle bir işte ben bir karar verdim ve işte artık müzik yapacağım dedim falan gibi bir sürecim olmadı. Bunun dışında daha yani küçükken hani 11 yaşından önce ne hayal ediyordum ne olmayı hiçbir fikrim yok. Yani ne bileyim herhalde her çocuk gibi bir öğretmen olayım falan demişimdir muhtemelen ama hani önemsiz şeyler. Yani zaten ben hep bana çok yaratıcı olduğum söylenirdi. Öyle bir çocuktum. Yani hep işte resim yapardım. İşte ne bileyim dergiler hazırlardım. İşte kendi kendime şarkılar söylerdim falan. Yani zaten sanatla uğraşacağım belliydi.
Ya bu dergiler hazırlanma kısmını ben de hemen kendime not edeyim. Ben de aynı şekilde böyle deftere böyle sürekli bir yerlerden bir şeyler kopartıp kolaj yapıp kendi dergimi yaparmışım yani. Herhalde bugün bunu bu işi yapıyor olmamın da benim için o zamanla da atılmış bir adımı olabilir. Ben kemandan devam etmek istiyorum. Tamam. Benim de bir keman öğrenememe, kemandan nefret etme bir dönemim
keman
oldu.
Pişmanlığı.
Keman pişmanlığım olduğu için gerçekten. Sen çok küçük bir yaşta hani buna başladın. Ve tam da aslında dediğin gibi yani o güzel sanatlar eğitimi bizim hayal ettiğimiz gibi çıkmadı.
Evet.
Yani o yaratıcılığı...
Güzel sanatlar da değil. Güzel sanatlar birazcık daha rahat. Bu konservatuar zaten konservatuar şeyden geliyor işte. Konservatif yani. Böyle kapalı ve belli bir dönem arasındaki yapılmış müziğin eğitimini veriyor. Daha sert.
Yani iyi gelmedi ve kötü geldi diyebilirsin bir noktada değil mi? Hani buna katılıyorsun sen de.
Yani şöyle...
Yaratıcılığını kısıtlamak olabilir bu. Ya da işte kendini sıkışmış hissetmek, özgür hissetmemek. Ya bunlar çok etkiliyor ya üretmeyi. Böyle bir noktada mıydı? Sen bir de küçük yaşta başladığını düşünürsek.
Bence bütün okullar yaratıcılığı kısıtlıyor ve insanı zaten kısıtlayan şeyler. Dolayısıyla orada artık hani konservatuara ekstra bununla alakalı bir şey katmıyorum. Ama yani benim hayalimdeki filmlerde gördüğüm şeyde daha bütüncül bir yaklaşım vardı işte sanat okullarının. Yani o Fame'de öyleydi yani. Hepsi dans da ediyordu, işte müzik de yapıyordu falan, daha böyle paylaşımlı bir şeydi. Konservatuar öyle değil. Ama diğer okullar da öyle değil zaten. Yani hiçbir okul öyle değil. O yüzden konservatuara girmek yaratıcılığımı kısıtladı diyemem. Çünkü bütün okullar bence zaten yaratıcılığı kısıtlıyor. Çünkü zaten bu şu anki dünya düzeninde yaratıcı olmak istenen bir şey değil. Yani çok eğer iyi. Çok üst bir konumda falan değilsen, ne bileyim bir şirket yöneticisi bilmem ne değilsen, yani genel olarak aslında hani o askeri şey olman bekleniyor. Bütün alanlarda öyle bence. Kurallara yani sana uyuş. Söyleneni yapman lazım ve bütün okul süreci, ilkokulda dahil, bunu hazırlıyor bence. Tabii ki ben iyi ki konservatuara gitmişim, yani başka bir okula gitmiş olmak istemezdim. Çünkü ne kadar da olsa işte bir sürü şey öğrendim yani. Şu anda klasik müzik yapmıyorum ama yaptım da, çok da seviyorum. O ayrı bir şey. Ama süreç çok zordu. Ben okuldan hep nefret ettim. İlkokulu da sevmezdim zaten. Ama yani binlerce şey öğrendim. Şu an keman çalabiliyor olmak mesela bana çok fazla şey katıyor. Hem parçalarımda kullanmam ayrı bir şey. Hem işte armoni biliyor olmam. Hem keman çaldığım için diğer enstrümanlara çok kolayca hemen çalabiliyor olmam falan. Yani binlerce bana katkısı var. Ama çok zordu. Ve korkunçtu.
Evet, böyle bir yanı var. Yani ben de kesinlikle katılıyorum sana bu konuda. Biraz böyle işte soru hazırlamaya çalışırken sana şöyle bir şey gördüm. Ableton öğrenip bodaslama girdiğim bir dünya varmış aslında. Evet. Yani bu yolda öğrenme hali benim kendim için çok deneyimlemeyi sevdiğim bir şey değil. Yani biraz böyle ben anksiyetik ve böyle korkarak yaklaşırım buna. Hani şey derim, biraz zaman geçsin öğreneyim. Hani öyle çıkayım yola falan gibi bir yerdeyim.
Aslında mantıklı olan
ama. Değil mi? Ama hani sen de bu süreçle ilgili söylediğin söyleşilerde hani böyle ben yapacağım ya ve hani deneyeceğim deyip girmişsin. Biraz o süreci anlatabilir misin? Nasıl oldu? Neden başladın ve hani nasıl öğrendin o süreçte? Ve gerçekten hani bunu yolda öğrenme halinin senin bugünkü üretimine bir katkısı var mı? Ben onu da çok merak ettim.
Bence kesinlikle var. Yani benim şöyle oldu o süreç. Şimdi ben ne zamandı bakayım? 2010'da dedim ki ben bilgisayarla müzik yapmayı öğreneceğim. Bir tane piyanom vardı, işte onu sattım. Onun parasıyla işte şey alacaktım, işte artık bilgisayarla müzik yapmak için ne gerekiyorsa onları alacaktım. O zamanlar işte bir arkadaşım vardı daha iyi anladığını düşündüğüm. Onunla hatta işte tünelde falan gezmiştik, biraz sormuştum. Hiçbir şeyden, yani hiçbir şeyle ilgili fikrim yoktu. Şimdi düşünüyorum o arkadaşım da çok belki yetkin değildi ama işte benim en yakınımda o vardı, bu işleri biraz daha yakın olan, bilen diye düşündüğüm diyeyim. Yani tam öyle bir süreçteyken falan başka türlü bir şey oldu. Nikolaj'ın Türkiye'ye giriş yaptı. Ben de zaten küçük yaştan beri seslendirme yaptığım için şöyle bir şey vardı. Daha önceden işte bu çizgi filmlerde çıkan şarkılar söylenmezdi, orijinal bırakılırdı. Veya o sırada seslendirmeci işte böyle üstün körü bir şeyler söyleyiverirdi.
Evet, kötü deneyimler hatırlıyorum onlar. Ya evet. Gerçekten. Kötü bir şey söyleyince evet. Kötü çizgi filmdeki Türkçe seslendirmeler geldi gerçekten şarkılara. Of, çok fena.
Ama sonra böyle mesela ne bileyim tam tarih de hatırlamıyorum ama diyelim ki 2005'lerden sonra falan bu iş ciddi yapmaya başlandı. Yani birer müzik yönetmeni oldu. İşte o şarkılar Türkçe'ye adaptasyon dediğimiz, yani Türkçe'ye uyarlama yapılıp işte yönetmen, yani müzik yönetmeni kontrolünde söyletilmeye başlandı. Ben de bu işi yapmaya başladım. Başlamıştım yani. Dolayısıyla Nickelodeon Türkiye'ye girince birçok çizgi filmde de şarkılar olduğu için bir arkadaşlar beni önermişler ve ben Nickelodeon'un müzik yönetmeni oldum. Ve çok yoğun bir şekilde bu iş başladı. O yüzden benim o diğer isteğim biraz askıya alındı gibi oldu. Yani hiç gerçekten, çünkü bütün bir kanal bir anda giriş yapıyor. Binlerce parça iş. Hani hayatımın en yoğun çalıştığım dönemlerinden biriydi herhalde. Hiç uyumadan, yani eve gidiyordum, adaptasyon yapıyordum, gidiyordum. Yönetmenlik yapıyordum, işte söylüyordum veya söyletiyordum falan, çok çok yoğundu. Tam böyle bir süreçteyken o sırada da bir sevgilim vardı ve onun da bu bilgisayarla müzik yaptığını da biliyorum. Bende kalmaya başlamıştı. Dedim ki ya şu aletleri de getir, ben öğrenmek istiyorum. Ya yok dedi, onlar çok zor falan, yani öyle... Kolay bir iş değil o dedi, onu öğrenmek. Ben evet.
Gözle girdim de, pardon.
Yani şimdi şey de yapmayayım, hani çok da sevdiğim biri. Ama isim vermeden devam ediyorum. Ya dedim ben öğreneceğim, getir. Hani ben yaparım, kolay, keman çalmış insanım ben ya. Onu
bence
öğrenemeyeceğim.
Bence de tam olarak aynı şeyi söyleyecektim, biliyor musun? Yani kemanı biliyorsam o bence yani gayet öğrenebileceğim bir şey
yani,
gerçekten.
Yani bir de ben hani yatkınımdır gerçekten. Bir de öyle bir şey değil. Bazı şeyleri hissedersin yapabileceğini, yapmasan da ya ben bunu yaparım dersin. Ben de öyle hissediyorum, biliyorum, istiyorum yani.
Doğru bu arada, aynen. Evet. Yapamayacağını da hissediyorsun.
Yapamayacağını da hissedersin. Evet. Getir ya, yapacağım falan. Ya işte tamam işte getiririz, bakarız falan diye öyle sallıyordu yani. Bir gün işte Nickelodeon İşinden çıkmışım, bir seslendirmeci arkadaşımla yürüyoruz. Ona bir telefon geldi. Dedi ki, ya Güneş dedi, sen yerli yapımlara da müzik yapıyor musun sıfırdan? Ben tabii ki yapıyorum dedim. Yok öyle bir şey. Ha iyi o zaman senin iletişimini vereyim dedi. Bak böyle birini arıyorlar. Tabii tabii ver hemen dedim. Ve o gün eve gittim dedim ki abi bana yani getiriyorsun şu an o aletleri ve biz müzik yapacağız. Ya dedi nasıl olacak? Hani çizgi film müziği yapmayı bilmiyoruz ki dedi. Ben biliyorum dedim. Ben çok çizgi film izledim ve biliyorum hissediyorum. Öyle resmen bodoslama girdik sonra da hatta şaşırmıştı hani çok hızlı öğrendiğime. Ya niye öğrenemeyeyim ki diye düşünüyordum yani. Ve böylece o bizi pasladığı animasyon film için, çizgi film için işte bir şeyler götürdük falan. Sonra o iş olmadı ama ondan sonra aktı yani devamı geldi. Zaten o etrafa salınmış oldu o haber ve animasyon müziği yaparak başladım ben bu Ableton kullanmaya.
Bugün de aslında yine evde üretmenin adımları aslında o zaman atılmaya başlanmış evet. gibi oldu. O zaman şunu sorup devam edeyim ben de. Aslında sen böyle evin stüdyo. Ama evet. hani böyle ev gibi de bir yandan hani böyle bunu böyle zaten sosyal medyada da hani gerçekten evine misafir oluyormuşçasına hani görüyoruz bunu. Ben bunu çok seviyorum bu hissi. Güzel. Senin sosyal medyada paylaştığın şeyleri gördüğümde. İşte o çiçekler sen orada bir şeyler çalıyorsun, söylüyorsun. Pandemide özellikle hı-hı. sık sık girip böyle dinlediğim bir kişiydin ben yani sosyal medyadan. Ama bir yandan da şehirle de iç içesin sen yani. Hı-hı. Onunla olan o bağın, beslenmen. Yani bu dengeyi nasıl tutturduğunu biraz merak ediyorum. Çünkü genelde evet. herkese böyle eve kapanan olur. Ya da böyle işte şehirde tamamen dışa dönük olan olur. Ama sende çok güzel bir denge var gibi görüyorum ben. Yaptığın şarkılarda da öyle bu arada. Hani albümden önceki single'larda da hani o şehir. Hani zaman zaman ev tınısı, zaman zaman böyle şehir tınısı. Hani
bunu
böyle.
Başkalarından da duydum ve çok hoşuma gidiyor.
Çok sevindim hoşuna gitmesine. Çünkü bence öyle. O yüzden hani. Bir günlük rutinini mi anlatmak istersin? Yani bu sende nasıl bir üretmekte karşılığı var diyeyim soru olarak. Böyle bir rutininden bahsederek bundan bahsedebilirsen bize çok mutlu olurum.
Tamam. Ya bunu dediğim gibi başkalarından da duymuştum. Aşırı hoşuma gidiyor. Ama tam da tabii insan kendini de bilemediği için hani niye öyle oldu bilmiyorum. Herkes öyle değil mi falan gibi de geliyor. Yani ben doğayı çok seven bir insanım. İşte ne bileyim tatile gittiğimde de hep böyle doğal yerleri tercih ediyorum ve çok kendimi rahat hissediyorum ne bileyim hani ne böcekten korkarım ne hani öyle şeylerim hiç yoktur. Tam bir böyle ne bileyim işte hippie gibi takılırım yani. Ama şehirde olmayı da çok seviyorum. Yani İstanbul'a zaten aşığım. Mesela şeyler bana çok üzücü gelir hani işte İstanbul çok kötü işte kaçacağım falan gibi düşünen birçok arkadaşım var tabii ki ve çünkü sevmeden de yaşanacak bir yer değil ya üzülürüm hani öyle söyleyenlere. Ben çok aşığım o yüzden burada yaşıyorum diye düşünürüm. Ama dediğim gibi doğayı da çok seviyorum. Yani ikisi benim için iki ayrı uç değil. Tuhaf bir şey bilmiyorum neden öyle. Günlük rutinim de yani bu da tabii işte müziklerime yansıyor olması beni çok mutlu ediyor. Hem şehirli hem de böyle doğal bir şey olması. Vallahi günlük rutinim nasıl? Sabah kalkıyorum.
Aynen öyle
İki
ya.
İki küçük kafa beni karşılıyor bir kere. Küçük kedilerim. İşte bitkileri çok seviyorum. Evin içi bitki dolu. İşte ne bileyim kahvaltı mahvaltı. Sabah belgesel izlemeyi çok seviyorum. İşte Netflix belgeselleri çok iyi oluyor. Onlar hem böyle dizi gibi.
Hem de belgesel.
Hem renkli renkli evet. hem belgesel falan aşırı seviyorum. Sonra işte çalışmaya başlıyorum. Yani şimdi albüm sürecinde tabii çok daha böyle katı bir günlük rutinim vardı. Şimdi albümden yeni çıktığım için yeni rutinimi oluşturmaya çalışıyorum diyebilirim. Bahar da geliyor. Çok güzel. Vallahi evde zaman geçirmeyi çok seviyorum. Ama işte oturduğum yer de çok sahile yakın olduğu için işte sahilde yürümeyi çırt onları çok seviyorum. İşte kafede vakit geçirmeyi aşırı severim. Bu Sanatçının Yolu diye bir kitap vardır. Tabii ki her sanatçı gibi ben de yaptım onu.
Burada sık sık adı geçen bir evet. kitap zaten üretim kaydında da.
Çok da beslenmiştim. Hani şimdi tekrardan yapmam gerek de yok zaten. Ama beni çok beslemişti. Mesela onu kafede yapmıştım. Yani bayağı düne gidip 5 saat falan geçiriyordum yani orada. Çok iyi geliyordu bana mesela. Yani kafede oturmayı çok seviyorum zaten. Kafede yaptığım bestelerim vardır benim. İkariye'yi bir kafede yaptım. Albümdeki Ne Olur Beni Bırakmayı kafede yaptım. Hem de Yunanistan'da. İkariye'yi de İrlanda'da bir kafede yaptım mesela. Yani böyle yurt dışına veya başka şehirlerde de beste yapmayı çok seviyorum. O mesela kafede oturayım, işte kulaklıklarımı takayım. İşte GarageBand falan kullanıyorum o zaman daha kolay tatlı rahat oluyor. Hani önümden insanlar gelsin geçsin ben o sırada kendi iç dünyama döneyim. Yani sanki böyle çevremde bir hareket dönsün ama ben kendi iç dünyamda olayım. O bana çok iyi geliyor. İşte bu belki şey gibi ne bileyim vapurda gitmek de öyle bir şey his verir. İşte mesela kitap falan okuyamam. öyle kalabalıklarda. Sesler dikkatimi dağıtıyor ama tabii şarkı yaparken kulaklık takma şansı olduğu için böyle bir şey.
Dedin ya mesela albümdeyken çok daha katı bir rutinim vardı, evet, falan. Ben onu sormak istiyordum zaten.
Tamam, onu çünkü, anlatabilirim.
Çünkü şey var orada. Hani evi ofis gibi kullanmaya çalışmak. Yani evet, adını ofis demeye de bilirsin ama mesela ben de kendi adıma çok zorlanıyorum. Freelance olmaya başladığım süreçten, hı-hı, beri. Yani orada yatak var. Hani tamam, uykun gelmiyor olabilir ya da uyumak istemiyor olabilirsin ama hani sonuçta hani ev dediğimiz şey yaşama yeri ve çalışmak hep dışarıda gibi, hani büyüdük ve böyle alıştık
i̇şte
ya bir noktada.
İşte ben öyle büyümedim.
Çok güzel.
Ama benim gibi büyümeyenler de bunu istiyor. Yani var,
evet, ben onu istiyorum. Evet, ben de bunu istiyorum
ben
mesela.
Ben mesela aynı evde olmasını istiyorum. O bana iyi geliyor.
Yok, ben de artık öyleyim. Ha. Ama hani buna alışmak şu an mesela biraz zor olabiliyor. Mesela o katı rutin dediğin şeyi o yüzden merak ettim. Hani
evet, anladım.
Mesela 11'de bilgisayarı açman gerekiyorsa ben mesela bazen 11'de kitap okumak istiyorum. Hani onu nasıl, hmm, hani o rutinini gerçekten hani kendini nasıl motive ettin?
Mecburen.
Çok doğru. Yani
mecburen,
doğru
yani. Mecburen. Hatta başka bir şey denir ona daha kabaca. Onu işte tabii ki burada söylemeyeceğim de herkes anlamıştır diye düşünüyorum.
Bence de anlamıştır.
Ya şöyle, şimdi ben zaten işte dediğim gibi konservatuvarda okuduğum için zaten işte günde 4 saat en az keman çalışman gerekiyordu. İşte daha sonra bu sınav döneminde günde 8 saat. Yani günde 8 saat bir şey çalışmak zorunda olmak. Yani bu çok imkansız bir şey bu arada. Çünkü günde 8 saat bir şey çalışmak için bir de yaylı saz veya işte başka bir şey bütün sazlar için geçerli. Zaten 45 dakika çalışman gerekiyor ve sonra mola vermen gerekiyor. Şimdi günü zaten böldüğün zaman geriye sadece tuvalete gidip yemek yemek ve yani bir de uyuyacak vakit kalıyor. Başka hiçbir şeye vakit kalmıyor. O yüzden sana aşağıda konuşurken demiştim ya hani hiçbir virtüöz enstrümanist hayattan zevk almamıştır. Yani tabii ki şakasına söylüyorum. Bu bazı insanlar için çok zevkli bir şey. Ne bileyim, sporcular da böyle dönem dönem de olsa. Çünkü hem bedensel bir şeyi var enstrüman çalmanın. Hem de o bedensel kısmı açtıktan sonra bir de sanatsal kısmı var. Yani sonuç olarak ben zaten ortaokuldan beri her zaman evde çalışan. İşte babam da müzisyen, o da evde. Zaten hep öyle görmüşüm. Yani o yüzden benim için o sonradan öğrendiğim bir şey değildi. Müzisyen evde çalışır zaten. Ama mesela yine benim gibi olan, yine konservatuvarda okumuş ve müzisyen olan bazı arkadaşlarım mesela hep ofis isteği oluyor. Yani ofis derken işte bir stüdyom olsun ayrı. Ben de öyle bir şey yok. Ben zaten geç hazırlanan falan bir insan olduğum için ben, yani benim için çık bir yere git falan onu sevmiyorum. Ben hep orada olayım. Canım istediğinde çalışabiliyor olayım, istediğinde uzatabiliyor olayım. İstersem işte 3.30'a kadar çalışıp orada diye kendimi böyle yatağa atayım falan. O bana iyi geliyor. Evcimen bir tipim yani, o yüzden bence. İşte kediler var, bitkilerim var. Hani o bir de atmosfer benim için çok önemli çalıştığım yerde. Yani en önemli şeylerden biri atmosfer diyebilirim. O yüzden de memnunum yani.
Tam da bu yüzden bence atmosfer ve evcimenliğinle alakalı olarak biz seni her ayda bir güneş ve mekanda bir güneşle, hı-hı, aslında hani senin müziğine canlı olarak bu şekilde buluşabiliyoruz. Çünkü ben hani oradayken şunu düşünmüştüm. Güneşin evinde gibiyim ama yani değiliz. Güzel. Ama güneşin evindeyiz biz. Hani o koltuk, işte o çiçekler, bitkiler, hani o gerçekten hani iki arkadaşın birlikte evde müzik üretirkenki haline tanık oluyor gibi bir his oluyor. Ayda çok bir güzel. Güneş ve mekanda bir güneşte. Dinleyenler için hani güneşi takip ederlerse programı takip edebilirler, evet, diye ben buradan, tamam, not olarak geçeyim. Buradan da aslında bir ilk konser deneyimine gelmek istiyorum. Hı hı. Bunlar da bir konser ama bir yandan da etkinlik gibi de hani algılıyorum, öyle söylüyorum ben. Ama hı hı, şimdi senin ilk konser deneyiminden bahsetmek istiyorum ben. Yani ilk verdiğin konserde çıkmadan önce neler hissetmiştin? Hani hatırlıyor musun? Korku, heyecan ya da çok, işte bir gerginlik.
Hepsi.
Çok normal.
Evet. Yani şey diye düşünüyordum son ana kadar. Ay hasta oldum derim, çıkmam falan.
Ama olmuyor öyle, bir şey diyemiyorsun zaten, evet, ayrı bir konu.
Ya bir yandan bir de çok tuhaf. Hem çok istiyorsun hem de çok büyük bir korku. Yani iki uç.
Söylemiş oldun o zaman sorunun cevabını. Peki böyle unutamadığın başka bir konser anın var mı ilk konserin dışında? Yani dinlediğin bir konser de olabilir, çaldığın bir konser de olabilir. Sadece senin konserin de olabilir bu.
Yani bir sürü var. Ya bu ilk Güneş Özgeç olarak tek başıma kendim gitar çalıp şarkı söylediğim ilk konserim unutulmaz benim için. Çok heyecanlıydım. Hatta ya biz konservatuvarda da işte her sene sonu ve sene ortası ama sene sonu jürili sınava çıkıyorsun işte. Hazırladığın bütün programı jüri önünde çalıyorsun. İnanılmaz stresli bir iş. Korkunç bir iş. Ve bunun için ilaç içiyorduk. Ben içmiyordum. ama herkes içiyordu. İlacın adını söylemeyeyim burada. Bayağı yani alakasız bir kalp ilacı gibi bir şey. Çünkü işte heyecanlanmanı engelliyor. Panik atak ilacı falan gibi bir şey. Yani birçok insan bunu hala devam ediyor bu arada, solistler. Neyse, ben de ilk konserime çıkmadan önce ondan içmiştim. Çünkü çok korkuyordum. Fakat yani çok da tatlı geçmişti. Çok güzel geçmişti. Bu herkes tek yapılıyordu moda sahnesinde. Oydu ilki. 4 şarkı için çıkmıştım. İşte son ana kadar ay en kötü işte hasta oldum derim kaçarım falan gibi düşünüyordum. Ya o çok garip bir iki uç yani. Hem çok istiyorsun hem de çok korkuyorsun. Çok garip. Garip bir his. Sonra yani o unutulmaz. Bu şu anda yapmış olduğum müziğimin ilk böyle hani altyapı üzerine performans yaptığımız versiyonu Kalamış'ta konser yapmıştık. Bu belediyenin etkinlikleri. Neydi ya? Kalamış Fest.
Aynen, Kalamış Fest diye hatırlıyorum ben de adını. Galiba. Evet.
Yüce Akın'la. O çok güzeldi. Yani hem ilkti hem de sanki zaten hep buradaymışım gibi bir hissim vardı. Mesela orada da hiç, yani tabii ki öncesi de heyecanlanıyorum ama çok kendimi yani olması gerektiği gibi hissetmiştim diyeyim. Onun dışında unutamadığım
konser... Çok güzel
konser...
bir cümle bu arada bu. Yani... Çok gerçekten çok önemli bir cümle bence yani.
Onun dışında çok etkilendiğim konserler, bir tane Richard Bona galiba. Richard da deniyor da. Onun bir konserine gitmiştim şeyde. Arkeoloji Müzesi'nin önünde. Böyle dolunay vardı falan. Acayip bir
Gülhane'de
konserdi.
Gülhane'de burada değil
Gülhane'de,
mi?
Gülhane'de. Onu unutamıyorum. Bir de Eski Babilon'da Tin Eriwen konserine gitmiştim. Ve daha önceden bilmiyordum yani. İlk konserde dinlemiştim. O çok etkilemişti. Unutamadığım konserler.
Valla ben şunu soracağım. Belen Sebastian'la çalmışsın.
Evet.
Ve yani ben çok severim. Lütfen kuliste neler oldu falan diye böyle
soruyorum. Ya sorayım. Acayip tatlılardı. O da şöyle olmuştu. İşte Türkiye'ye gelecekler. Tarihi falan hatırlamıyorum, Küçük Çiftlik'te. İşte kuartet getirmemişler yani. Yaylı kuartet, yaylı dörtlü diyeyim. Ve buradan bir yaylı dörtlü. Kendi kemancıları vardı. Veya viyolacı mıydı acaba yani? Kemancıydı galiba. O işte bizleri bulmuş. Daha doğrusu bizden bir arkadaşı Özüm'ü bulmuş. Özüm de bizleri ayarladı. O şekilde işte 2 ya da 3 prova yaptık. Artık kemancıları önce mi gelmişti? Notalarımı yollamıştı? Oraları tam hatırlamıyorum. Son provamızı hatırlıyorum. Oradan 1-2 video falan da vardı aslında. Facebook'ta falan vardır muhtemelen. O zamanlar Facebook vardı. Ve öyle sahneye çıkmıştık. Çok yani çok keyifliydi tabii ki. Harikaydı.
Geçen sene olması lazım. Yani gelmişlerdi tekrar ve canlı ilk kez dinleme şansı elde etmiştim. Böyle 16 yaşından beri istediğim bir şeydi. O yüzden çok mutlu olmuştum. Seni de böyle bir deneyim yaşamış olmana çok sevindim. Evet. O zaman artık albüme geliyorum.
Tamam.
Öncelikle şuna çok şaşırdığımı söyleyerek başlamak istiyorum. İlk albüm olduğunu söylediğinde ben nasıl yani? Gibi bir şaşkınlıkla, Güneş'in şu ana kadar albümü olmuş olması lazım,
evet,
gibi bir yerden yaklaşmıştım. Ama hani zaten aslında üretmek, albümün doğru zamanı beklemesi, gerçekten de hani konumuz bunlardan biri olacak konuşurken de. Hı-hı. Bilmeyenler için albümün adını söyleyeyim. Kertenkele Kraliçe'nin Zamansız Masalları. Hı-hı. Gerçekten mükemmel. İsim ilhamından başlayalım o yüzden. İsim ilhamı nedir diye sana sorayım.
Tamam. Ya şöyle, Kertenkele diye bir şarkı var albümde. O albüme ismini yani tabii dolaylı olarak vermiş oluyor. O şarkı şöyle oldu. Ben Göbekli Tepe'ye gitmiştim 2019'da. Ya zaten zamanla ilgili benim böyle bir hep meselem var diyeyim. Yani nasıl söyleyeyim bunu, işte ne bileyim. Karşımdakinin yaşını anlayamam, unuturum sürekli. En yakın arkadaşlarım bile sen kaç yaşındaydın falan derim mesela. İşte ne bileyim, bence ben de yaşımı göstermiyorum aynı sebepten gibi. Küçük bir geç kalma huyum vardır bazen. O da zamanı tam ayarlayamadığım için diye düşünüyorum. Yani genel olarak zamanı mesela şöyle bir şey olur işte. Bugün şunu şunu şunu şunu yaparım derim. Yani normal bir insan ona bakıp yapamayacağımı anlar. Ama ben anlayamıyorum işte.
Burada aynısını ben de yapıyorum yani ya.
Çok komik. Evet. Ya muhtemelen albümün bu kadar gecikmesinin sebebi de bu olabilir. Yani yaparım ya falan deyip sonra ay yapamıyorum falan gibi. Dolayısıyla zamanla ilgili bir meselem var. Zaten zaman algıladığımız gibi olmadığını artık bütün Netflix sağ olsun belgesellerde, dizilerde bunu bize hani hep hatırlatıyor, söylüyor. Ama tabii aslında nasıl olduğunu da anlayamıyoruz. Çünkü bir öğrendiğimiz bir şey var. Yani bir düzlemde gittiğini sanıyoruz. Ama öyle değil. Göbekli Tepe'ye gittiğimde yani gerçekten çok etkileyici bir yer. Zaten hikayesi, yani bütün olaylar zaten çok etkileyici ama o toprakta bulunmak da çok değişik bir his. Orada duruyordum işte, şeye bakıyordum. Ne denir işte, Göbekli Tepe'ye, yani taşlara bakıyordum. Taşların üstünde de işte kabartmalar var, o T taşların üstünde. İşte hayvanlar vesaire. Kertenkele vardı bir tanesinde. Tam ona bakarken, ya tabii bu böyle anlatıyorum ama hani o sırada binlerce şey oluyor. İşte yanımda bir insanlar konuşuyorlar, bir şeyler oluyor falan. Hava bir durumda, işte rüzgar var. Cart çurt, ayağımın altından da bir kertenkele geçti. Böyle bir an, küçük bir an şey gibi oldu. Hani zamanın olmadığını duyumsadım gibi bir his. Böyle karnımda gibi bir his. Küçük bir elektrik çarpması gibi yani. Ve bu şarkıyı orada yazdım. Yazmaya başladım diyeyim. Ve sonra işte albüm yapmaya karar verdiğimde de bir tane böyle A3 kağıt aldım. Oraya işte zaman parantez içinde sızlık yazdım. Ve hani bütün albümün alt teması bu olacak diye. Sonra işte parçaları ne olacaklarını, zaten olan bestelerimde çoğu. Hatta düşünüyorum. Tabii albüm yapmaya karar verdiğimde hepsi vardı. Bütün besteler vardı. Onları işte sıraladım. Şöyle mi, bu mu önce olur, bu mu sonra olur vesaire. Daha sonra hani artık albüm oluşmaya başlayınca, daha doğrusu parçalar çıkmaya başladıkça albümün ismi ne olacak diye düşündüğümde birdenbire bu geldi. Yani öyle şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam gibi bir süreç bile olmadı. Direkt Kertenkele Kraliçe'nin Zamansız Masalları yazdım. Sonra dedim ki ya birazcık çok mu hani iddialı gibi mi oldu falan diye bir şüphelendim. Sonra da yani ne yapalım canım işte dedim, yani bu. Hayır, bir de neye iddialı? Çok saçma bir şey işte. Hemen birdenbire yani benim içinden bir şey geldi. Sonra birden işte o eleştiri bireyler.
Kendini sabote etmek. Evet. Aynen öyle.
Bir dakika, bu böyle sen bundan işte şey misin, hani bu biraz fazla mı havalı oldu falan. Neyse canım, yani bu sonuçta benim hikayem bu.
O zaman albümdeki en eski şarkı hangisi peki?
Gündüz Düştüğüm Bir Rüya, ama sözleri farklıydı. Yani 2011'de ilk bestelerimden biri diyebilirim yani. Şöyle, tabii ki ilk bestelerimden biri demek saçma, çünkü ne bileyim yani 7 yaşında da vardı bestem gerçekten. Ama hani böyle ilk ben bir şarkı yazıyorum ve o da böyle olsun falan diye melodisini bulmuştum. Başka bir söz yazmıştım. Orta kısmı yoktu, o dört dörtlüğe geçtiği hızlı kısmı yoktu. İşte onu daha sonradan eklemiştim ama işte konserlerde çalmıştım diğer farklı sözlerde. Albümü bekliyordum aslında onu koymak için. Ve albüme koyacağım zaman da işte zaten içime sinmeyen bazı sözleri vardı, daha amatörce buldum. Onları da değiştirdim ve öyle oldu yani. Bir de bu albümün ismiyle ilgili bir de şunu da söylemek istiyorum. Daha böyle hep masalsı bir anlatımım olduğu söyleniyor. Benim de hoşuma giden bir şey bu. O yüzden de o masallar aslında birazcık ona da işaret ediyor.
Ama mesela bir yandan da çok gerçek, ayakları yere basan bir albüm bence. Hmm. Yani
nasıl mesela, anlat.
Yani yani mesela İstanbul hatırası, yani evet, tarihi gerçekliği içinde barındıran bir şey. Hani
masal
bir yandan
zaten gerçek değildir demek diye bir şey yok.
Yok, aynen öyle, katılıyorum.
Veya gerçek zaten nedir ki tam olarak
falan diye böyle. Mesela Kertenkele'de hani benim hani böyle ne zamandır var beynimi kemiren bu oyunlar. Yani ben onu duyduğumda ilk böyle çok iyi yani.
Ya çok sevindim.
Dediğim bir noktaydı. O yüzden de hani yani masal, ama hani şunu atmaya çalışıyorum aslında. Hani böyle ben bu albümü dinlerken işte masal, hani böyle çok daha gerçeklikten uzak, ne bileyim hani tatlı bir tını gibi bir şey algılamadım yani. Dinlerken de onu algılamadım.
Çok güzel.
Ayakları yere basan, hani burada şey anlamda kullanmıyorum. Güçlülükten de bahsetmiyorum da. Yani gerçek bir albüm. Hani insan olmaya dair gerçekliği içinde barındıran bir albüm diyebiliriz gerçekten.
Evet
bence.
Evet, ben de zaten masal derken yani zaten Kertenkele Kraliçe'nin masalları bunlar ve Zamansız Masalları. O yüzden hani benim müziklerimde bazen şey oluyor, böyle ses dünyası olarak tatlı şirin sesler ve işte daha renkli bir dünya gibi çiziyorum ama genelde sözlerimin öyle olmadığını düşünüyorum. Hani bu tabii ki karşı, yani dinleyicinin algısına kalmış bir şey. Ama bence Yani ne bileyim mesela olmuyor şarkım. Çok karanlık bir şarkı aslında. Ama sanki çok tatlışmış gibi. Ama bu bir tarzdır, vardır bu yani. Reggae böyledir. Ne bileyim ben. Rebetiko böyledir. Yani tatlışırım bir şey anlatıyormuşçasına bir müziktir. Ama aslında karanlık bir hikaye anlatıyordur. Bence benim şarkılarımın hepsi böyle. Ben ne kadar geçiyor bilemiyorum. Yani dolayısıyla o masal da aslında işte Kertenkele Kraliçe'nin zamansız masalları aslında bence kendi içinde böyle hani o tatlışlık ve karanlık dünyayla böyle çelişen bir tamlama gibi geliyor bana. Yani öyle yapmak istedim.
Bu gemi yandı ve olmuyor için tamamen aynı şeyi düşünüyorum ben de. Yani direkt böyle şey notunu almıştım ben. Bu iki şarkı albüm yani üretimle alakalı bir şey. Yani üretmek hani işte insanın kendi içinde yaşadığı şeyler hani adı olmuyor zaten. Yani tamamen evet. Üretmekle ilgili. Olmuyor üretmek. Bu gemi yandı üretmek yani. Yanan gemin vardır üretmek. Yani gerçekten orayla alakalı olduğunu düşündüğüm şeyler. O yüzden hani az önce söylediklerimi tekrar etmemek adına hani buradan devam edebiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten de gerçeklikle ilgili diye devam edeyim. Likyalı kadınlara gelmek istiyorum. Yani ben böyle bir şey uzun zamandır dinlemedim. Yani evet şiir. Ama tam o senin Göbekli Tepe ile ilgili söylediğin şey. Ya böyle bir ya karnımda bir şey hissettim dinlerken.
Çok
yani
güzel.
Çok garip yani çok anlatabileceğimi düşünmüyorum gerçekten ama hani bestesini baban yapmış.
Evet.
Hani üzerine tabii ki de senin de hani katkın var. Biraz o Likyalı kadınları albüme dahil etme sürecinden bahsedebilir miyiz?
Tabii.
Onu dinlemek isterim senden.
Yani bunu geçen gün de söyledim bir yerde. Ben de yeni öğrendim. Babam mesela çok uzun sürede bestelemiş bu şarkıyı. Bilmiyordum ben de. Hani bir türlü böyle bir içinden çıkamamış falan. Uzun zamanda yayılarak bitirmiş. Ben dinlediğimden beri zaten beni hep çok çok duygulandırıyordu. İşte tam o karından gelen bir şey. Yani tam onu açıklayamıyorsun neden duygulandırdığını. İşte öyle bir his o. Hani üzüntü falan filan öyle bir şey kesinlikle değil. Veya işte ne bileyim coşku da değil. Bir şey böyle tuhaf bir his. Öyle oluyordum ve ağlamadan dinleyemiyordum. Sonra babamla işte konserler yapıyorduk. Ben ona hem viola çalıyordum hem geri vokal yapıyordum. O zaman da mesela bunu çalarken ben çok zor tutuyordum kendimi yani çok kötü oluyordum. Ya yani kötü olmuyordum şey tabii sahnede yani ağlamak hiç istemediğim bir şey. Çünkü ağlarken ne şarkı söyleniyor ne de bir şey çalabiliyorsun. Çünkü ellerin titriyor falan bir sürü şey oluyor. Ve sonra ben de kendim konserlerimde bunu söylemeye başladım. Yine başlarda böyle duygulanıyordum. Ağlayasım geliyordu ama dediğim şey gerçekten hüzün öyle bir şey değil. Duygulanıyorum sadece.
Aynı şeyi hissettim ben
evet.
De. Hani hüzün ya da coşku değil yani. Galiba hani kadın olmanın ve toprakların işte o kadim olan şeyi hissetmekle
evet.
Alakalı
evet, evet.
Bir şey.
Tam olarak bu. Kadim bir hislerle alakalı evet. Böyle bir bağ oluyor gibi oluyor. İşte o da zamansızlığı da zaten yaratıyor. Tuhaf bir şey. Sonra zaten işte konserlerde de söylüyordum. Dolayısıyla albüme yani zaten bir albüm olursa bunu koyarım diye düşünmüştüm. Fakat şöyle bir şey yaptım. İşte albümden önce zaten single'lar yayınlamıştım. Likyalı Kadınları aslında single olarak yayınlamayı düşünmüyordum. Ama 8 Mart'ta yayınlanmasını da çok istediğim için aslında ticari ve daha doğrusu stratejik olarak yanlış bir karar. Yani herkes de böyle söyledi yapma dediler. Albümden bir hafta önce tekrar bir tekli çıkarmayı. Ama ben o 8 Mart'ta yayınlansın çok istediğim için de onu çıkardım. Kapağı da çok güzel oldu Sadi Güren.
Ya Sadi çok seviyorum ben de onu.
Evet.
İstanbul Hatırası'nın çizimine de...
o da mükemmel oldu Ceniş. Var
Ceniş.
Ya Ceniş.
Harikaydı.
Kapaklarım hep çok güzel ya.
Ya bu arada gerçekten
evet.
Öyle. Yani İstanbul Hatırası bir de ben de Markiz'i böyle hani yemek kulübüyken ucundan yakalayanlardanım. Hani bir sene falan hani deneyimleyebildim.
Şimdi
sonra
galiba
kapağında,
tekrar açılacakmış.
Galiba öyle bir haber aldık.
Ben
evet
de.
Ben de çok mutluyum bu konuda. O yüzden tam da buradan kapak tasarımı, fotoğraf çekimi gibi bir şeye bağlayalım istersen.
Tamam olur.
Kapak tasarımını kim yaptı, nasıl bir süreçten geçti, fotoğraf çekimini de kim yaptı diye bir anlatırsan.
Şimdi fotoğrafları ben uzun süredir zaten Merve Terzioğlu ile çalışıyorum. Tabii ki başka fotoğrafçılarla da çalışıyorum ama Merve ile çok böyle 2018'de falan ilk çalıştık ve çok rahat çalıştık. Hep hani onun o zaten her zaman olan biri benim için yani. Bir de ben böyle çok tutucu bir insanımdır yani ne bileyim işte. Mesela şimdi buraya geldim bu filtre kahveyi beğendim mi? Burada bunu içerim ben. Hani beğendiğim, sevdiğim bir şey bulunca hep ona devam ederim yani. Yeni böyle arayışlara falan pek girmem. Öyle bir huyum var. Merve ile zaten hep çalışıyoruz. Biz yazın bir çekim yaptık. Bu fotoğraf da oradan çıktı. Olmuyor'un kapağındaki de oradan çıktı. Bu şu an albüm kapağında kullandığım fotoğraf zaten hani o kadar iyiydi ki bunu ben albüm kapağı yapacağım diye zaten belledim yani ve sakladım. Olmuyor'un kapağını da yine Deniz Bankal'la çalışmıştık. Burada da ben albümü yani albüm kapağını Deniz Bankal'a bırakacağım dedim. Ve hani hiçbir şey de söylemeyip tamamen onun estetik algısı gelsin istedim. Bu fotoğrafı da yolladım. Ve o yaptı yani. Ben hiçbir şey söylemedim. Ve bence mükemmel.
Çok iyi yansıtıyor ruhunu. Evet. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Ellerine gerçekten sağlık, emeklerine sağlık diyeyim ben de her ikisi için. Buradan da mix ve mastering sürecine geçelim.
Tamam.
Aslında albümün en zor ve artık albüm tamamlansa bile tamamlanmama kısmının böyle takvimlerde sürekli değiştiği kısım diye. Kimlerle ve nasıl, ne kadarlık bir süreçte çıktı bu? Biraz onu da anlatabilirsen çok mutlu olurum.
Mix Alp Turaç, mastering Erdem Helvacıoğlu. Zaten hep single'larda da yani her zaman beraber çalışıyoruz. Alp Antalya'da yaşıyor. Fakat şöyle bir sistemi var onun. Şeyden bağlanıyoruz. Neden işte online olarak. Ama bir de ayrı bir programı var. Çünkü normalde online bağlanınca iki kişi aynı anda müzik dinleyemez. Yani oradan ses de çok kötü geliyor zaten. Ve
senkronize öyle olmuyor vesaire.
Senkronize olmuyor. Bir de kalitesi çok düşük geliyor. Ama onun bir ayrı bir programı var. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Oradan bağlanınca biz aynı anda projeyi dinleyebiliyoruz. Hep son aşamalarda böyle yaptık. Çok da yani verimli oldu bence. Hem de zevkli oldu. Komik fotoğraflarımız da var, böyle ekran fotoğrafları.
birini paylaşırsan bültene koymak tamam isterim. Dinleyenleri hatırlatayım. Yani üretim kaydı podcast'ın aynı zamanda bir bülten formatı var Substack'te. Ve burada tabii ki konuştuğumuz her şeyin görsel dünyadaki karşılıklarını oradan hızlıca ve derli toplu görebileceğinizi hatırlatayım diye araya giriyorum. Devam edebilirsin. Teşekkür ederim.
Yani mix'te Alp'le çalıştık. Mastering'de de Erdem'le zaten her zaman çok çok harika bir şekilde çalışıp olayları kotarıyoruz.
Peki yani şunu çok merak ettim. Bir şeye son vermek, hani bu kadar uzun yolculuğu olan bir şeye, tamam bu ya, tamamlandı, artık doldu demek çok zor bence.
Çok zor, evet. Zaten ben son aşamalarda mesela şey oluyorum, atıyorum yani kendim bestesini yaparken vesaire de aynı şey, ama diyelim ki işte mix sürecindeyiz, işte dinliyoruz, artık ne bileyim mesela 6. versiyonu olmuş. Ya orada küçük bir şey daha mı falanlara geleceğimi hissettiğim zaman mesela Alp'e diyorum ki ya tamam diyorum, şurasını da şöyle yap, bana tekrardan yollama, mastering'e yollayalım. Çünkü tekrar tekrar dinledikçe başka şeyler fark etmeye başlayabiliyorsun. Yani böyle sonsuz garip bir şey. Bir yerde durdurması gerekiyor insanın kendini. Yoksa hiç bitmez ve hep daha iyisi, daha işte falan filan hali olabilir.
Ya bu albümde de o zorluğu yaşadın yani sık sık.
Evet yani bu, ben bunu bildiğim için bir yerde artık tamam diyorum hani bu oldu, bir daha dinlemeyelim, bitti bu, gitsin artık.
Çözümünü bulmuş gibisin, çok hoşlandım bundan. Acaba bu şununla alakalı mı? Bunu başta soracaktım, atlamışım, oraya döneyim o zaman. Aslında sen bu albümden önce uzun yıllardır hani sen de bahsettin hani aslında başka yerlere briefle iş ürettiğin bir dönem ya hani. Ve orada da hani briefle iş üretiyorsun. Bir anda hani onu da tamamlandı, deadline var, hani yollaman gerekiyor. Acaba oradan gelen bir pratikle mi hani bu albümde de?
Olabilir. Tabii kendime zaten hep ben işte bir de söylüyorum ya zamanla ilgili problemim var diye. O yüzden kendime hep böyle tarihler yazdım. Zaten ilk albümü hayal ettiğimde işte o dediğim kağıda bir kere tarihler yazdım. Şu zaman olacak, şu zaman mix'e gidecek, işte benden şu zaman bitmiş olması lazım falan diye böyle bir sürü tarihler oluşturdum. Ve sonra ona uymaya çalıştım. Tabii uyamayıp silip tarihleri değiştirdiğim de çok oldu. Ama olsun, yine de o bir, ya zaten genelde bir şey üretirken de bir sınır olmazsa özgürleşemiyorsun yani. Sınırları çizmek gerekiyor. Ya diyelim ki bir beste yapacaksın. Neyle ilgili? Yani neyle ilgili demek tabii tuhaf da yani, anlatabiliyor muyum? Yine de bir teması olacak, bir şey olacak. Yani hep bir sınırlandırmak gerekiyor.
Ya o kadar açıklık iyi değil diyorsun değil mi? Yani
yapamazsın bir şey. Bir şey yapamazsın.
Doğru ya, aslında.
Nasıl sen bu programı hazırlamak için işte notlarını alıyorsun. Şu çerçevede soracağım. Hadi konuşalım şimdi falan. Mesela bunları hazırlamadan gelsen.
Olmuyor
olabilir
zaten.
Olabilir mi böyle bir şey? Olmaz.
Olmuyor zaten. Aynen öyle. Yani üretim kaydı olmuyor o zaman gerçekten de hani. Mesela
bomboş bir konuşma bomboş olur.
Evet yani şey gibi bir nokta hani. Ya mesela işte rutinini sordum ya mesela az önce hani. Onu nereden bağlayacağımı bilmek bile bir çerçeve ya hani.
Evet tabii
canım. Hani o mesela çalışırken çok rahat hissettiriyor. Dediğin çok doğru. Öbür türlü Ya ben işte yarın güneşe ne sorsam acaba dediğimde o soru asla bitmez. Zaten soracağım sorular da bitmez.
Evet.
Çünkü ucu bucağı yok yani. Hani devam eder gider bir şekilde. Evet. Ona katılıyorum yani. O kendine deadline'lar koymak, kendine bir çerçeve çizmek üretmeyi bence çok olumlu anlamda etkilediğini ben de düşünüyorum.
Evet, evet.
Ama işte bazen biriyle çalıştığında ya da işte bu briefli işlerde hani dışarı Hı-hı. yaptığın şeylerde o deadline'ı biraz geren bir tarafı da olabiliyor. Karşı tarafın iletişimiyle alakalı bir durumda.
Evet.
Çünkü şey oluyor mesela hani...
Zaten gergin bir şey bence. Evet, kendi evet kendine ya. Koyduğun zaman da gergin bir şey. Yani lay lay lom, hop şırı lay lom falan gibi değil. Yani benim sürecim hiç öyle değil, öyle söyleyeyim. Kan, gözyaşı ve...
Ter.
İşte ter. Pişmanlıklar. İşte korkunç oldu. Bırakıyorum bu işler. Sonra tamam bırakamam çünkü yapacağım başka bir şey yok. Bunu yapmak istiyorumlar falan filan.
O zaman içine sinmeyen bir şey oldu mu hiç bu albüm sürecinde? Peki o zaman onu söyleyeyim.
Hiç tamam, olmadı.
Süper.
Ama sonradan dönüp bakıp yani bazı şunlar oluyor ama benim her zaman oluyor. Ya şurası da şöyle olabilirmiş gibi. Ama işte onun sonu yok bir yerde.
Ya evet o kabullen işte şey gibi o yüzden dedim yani tamamlandı dediğin bir an hani o an çok
önemli.
O anı
yakalayıp hemen aynen orada öyle. Bırakacaksın. Yoksa tamamlanmaz. Yani ne bileyim mesela bazı şeylere işte atıyorum Beatles kayıtlarına falan dinlediğimizde de bir sürü hatalar bir şeyler var yani. O öyle yapılmış o an. Yani bu o günkü güneş onu öyle yapmış ve yayınlamış. Şimdi mesela eski kayıtlarıma baktığım zaman dinliyorum. Mesela çok daha amatörce söylüyorum. Hmm. Belki 2 sene sonra bugünkü kayıtlara bakacağım. Çok amatörce bulacağım. Yani.
Ama o güzel bir şey ya. Ya zaten yani şey, ilerlediğini evet. görmek yani, harika bir şey.
Dolayısıyla her zaman daha iyisi olabilir onu demeye çalışıyorum. Hmm. O yüzden de o an tamam bu iyi oldu diye karar verince koymak veya işte neyse paylaşmak veya işte kapatmak o konuyu diyeyim. Güzel. O günü yansıtıyor zaten.
Aslında bir yandan da şunu getirdi benim aklıma. Sosyal medyada bir şeyleri paylaşarak içerik üreticisi oluyoruz ya. Hı-hı. Hani ister istemez. İster istemez değil aslında olduk.
Evet.
Yani artık hani oluyoruz'u bence geçtik olduk yani. Evet. Sen de öyle albüm süreçlerini paylaşıyorsun. İşte o gün içinde yaptığın müziği paylaşıyorsun. Anlık canlı yayın açıyorsun. Hani mesela. Hı-hı. Ya bunun mesela bu dengeyi de sen çok iyi sağlayanlardansın bence. Yani evet, mesela işte. Ederim. Topluluk mu deniyor? Kanal açmak deniyordu değil mi galiba? Instagram'da evet, yeni evet, bir evet. özellik bu da. Hani orada da mesela hani o topluluğuna kurduğun bağ falan. Yani o dengeyi de iyi sağlayan sanatçılardansın. Sevindim. Yani burada gerçekten seni kendi içinde o dengeyi sağlamanı sağlayan şey ne? Onu merak ediyorum. Yani ben bugün hani bunu iş olarak yapmıyor gibisin çünkü orada. Çok daha doğal ve böyle hani güneşi görüyoruz. Gerçekten adın gibi güneşi görüyoruz ya, gibi bir durum var benim için. O yüzden de hani o dengeyi kendi adıma da soruyorum gerçekten. Ben çünkü arada sağlayamıyorum. Yani bir şey paylaşmak istemiyorum bir ay boyunca ve paylaşmıyorum gerçekten.
Evet. Yani bu arada hani böyle bir nasıl diyeyim? Ben de aslında esas olarak şarkılarım dinlensin diye tabii ki bütün o paylaşımları vesaire yapıyorum. Yoksa durup dururken kim bakın da ben böyleyim, fotoğrafımda böyle de güzel çıktım diye hani paylaşmak zaten biraz garip aslında. Uzaklaşınca insan çok tuhaf görmeye başlıyor. Ama o şeye girdiğin zaman, rutine girdiğin zaman da o bir alışkanlık gibi devam ediyor. Yani düşünmüyorsun da. Ya ben genelde zaten hani doğal bir tipimdir yani. O yüzden bir şey yaparken de onu kendime yakıştırarak yapıyorum gibi düşünüyorum ama dediğim gibi yani zorunda olmasak ben de paylaşmam.
Evet ya bu zorundayız ve şöyle bir durum var.
Zorundayız
yani.
Ama işte yani ne yapayım? İşte şimdi de buradayız çat koy gitsin mesela şu anda hemen çekeyim bizi.
Evet sonra yapalım bitince. Bunu ya. Bunu evet. yapalım. Ya.
Çektim.
Çektik. işte bu yine etiketlere geleceğim konu olarak ama hani aslında bu artık bizim yeni sosyalleşme alanımız adı üstünde sosyal medya ya hani. Hani oradaki personalar falan hani her şey bir tarafa kendin olmak mümkün.
Evet.
Ve bunu da yapabiliyoruz yani bence. Ben de öyle olduğumu hissediyorum. Sende de hani görürken. Yani gerçekten hani senle Instagram'dan tanıştık gerçekten de hani. Evet. Orada gördüğüm ve hani konuştuğum kişiyle şu an karşımda oturan kişi aynı.
Çünkü.
Hani o yüzden bunun da mümkün olduğu bir dünya var aslında. Hani bunu bizim hangi taraftan gördüğümüz ve ne tarafa bakmak istediğimizle alakalı diye düşünüyorum.
Evet. Ya tabii influencerlar falan biraz daha şey. Onlar da
hani farklı bir konu.
Farklı
evet,
bir dünya yaratıyorlar. Onların işi de öyle. Ama ben zaten kendi iç dünyamı yani müziğimi paylaştığım için benim öyle bir zorlama yapmak istemem asla da.
O zaman ben sona doğru geliyorum sorularımda, tamam. Ama şunu da ismiyle beni çok etkileyen şarkılardan birini albümden tekrar sormak istiyorum. Gündüz düştüğüm bir rüya. Şimdi ben arada böyle gündüz gerçekten böyle bir düş rüya arası bir şeyler görürüm. Hani böyle hayal dünyasına kapılırım ya da ne bileyim. Gerçekten böyle durup dururken dalıp bir şeyler düşünüyorum falan. O yüzden bir bu şarkının da hikayesini senden dinleyip kayıtlara geçirmek istiyorum. Yıllar sonrası için bilelim diye.
Ya aslında dediğim gibi bu çok eskiden yazdığım bir şarkı. Yani melodisini ve işte şeyi, sözleri bambaşkaydı. Ama çok da içime sinmiyordu sözleri. Orta kısmı vardı. Orta kısmı aynı böyleydi. Belki bir iki kelimeyi değiştirmişimdir. Daha doğrusu orta kısmı da sonradan yazmıştım. Ama konserlerde bir yani söylediğim olmuştu. Sonra başında işte o melodiyi söylerken ya bu sözü içime sinmiyor falan filan diye çalışırken yine bu albüm sürecinde oluyor bu yani. Yani diyelim ki iki ay olmuştur son haline kavuşalı. Bunu buldum işte. İnsan onu açıklayamıyor ki nasıl bulduğunu.
Peki şunu soracağım. Her şarkı üzerinde farklı olabilir ama mesela önce sözleri yazanlardan mısın yoksa böyle o melodi tınlayanlardan mısın sen?
Hep yani
hiç. Değişiyor değil mi? Çok olası değişmesin.
Yani bazı insanların daha böyle bir sistemi var. Benim öyle değil. Ya dediğim gibi bazen başka sözle yazıyorum. Sonra bakıyorum ya bu söz biraz tırt oldu. Başka bir söz yazayım ama melodisi iyi falan. Yani ama bazen de işte öbür türlü oluyor. Yani hiç bir belli bir şeyim yok gerçekten. Formülüm yok.
Formül
ama
olmaması.
Bir noktada işte deniyorum. Kağıt kalem çok kullanıyorum. Tek formülüm bu. Kağıt kaleme yazıyorum mesela bir şeyler işte. Ama dediğim gibi bazen de ilk çıkan söz olmuş oluyor. Ama içime sinmiyorsa bir sürü yazıyorum. Şöyle mi olsa böyle mi olsa onları değiştiriyorum. O kelimeyi çıkarıyorum onu koyuyorum falan. Böyle uzun uzun hep böyle müsvedde kağıtlarım vardır benim. Sonra bir noktada ha bu iyi oldu diyorum öyle.
Kağıtla kalemin yeri ayrı. Yani şu an benim de önümde evet. Kağıt ve elimde kalem var. Bunun getirdiği güven ve his gerçekten çok başka oluyor.
Bende de.
Güneş benim sorularım bitti.
Harika.
Yani
çok güzeldi bence.
Çok güzel bir konuşma oldu
benim
gerçekten.
Benim için de.
Dolu dolu ben de üretme konusunda bir ilham aldığım ve böyle üzerine düşündüğüm şeyleri konuşma fırsatı elde ettik diye düşünüyorum. Çok
ne
mutlu
güzel.
Oldum. Artık albümün konserlerinde hem dinleyenlerle hem seninle inşallah bir arada oluruz diyeyim
evet.
Yani. Albümü de dinleyebilirler yayında diye hatırlatayım dinleyenlerimize. Eklemek istediğin bir şey var mıdır?
Yok çok teşekkür ederim. Harika sorulardı gerçekten.
Ben de teşekkür ediyorum. Postane Stüdyo ve Sivil Düşün'e de teşekkür ederek bölümümüzü kapatıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.